Ayrım 33.
Bütün gece gözlerini bir kez olsun kırpmamaya mahkum olduklarının farkındaydılar. Bir gün Süleyman, Yusuf ile İbni Tahir'i bir kenara çekti. ''Artık dayanamıyorum, Seydunay'ı görmeye gideceğim. Çıldırdın mı sen?'' diye bağırdı Yusuf korkuyla. ''Hiçbir faydası olmaz.'' dedi İbni Tahir. ''Bizim katlandıklarımıza sen de katlanmak zorundasın.'' Süleyman kendisini kaybetti. ''Fakat ben tahtadan yapılmadım ki. Ona gideceğim ve her şeyi anlatacağım. Ya bana ödülü cennete girmek olan bir görev versin ya da kendimi öldüreceğim.'' Gözleri dönmüştü. Öyle ki sadece akları görünmekteydi. Vahşi bir hayvanınkiler gibi parlıyorlardı. Çenelerini sımsıkı bastırmıştı birbirine. Görünüşüyle etrafa heyecan ve dehşetli bir hiddet saçmaktaydı. Ertesi gün Ebu Soraka'dan kendisini Ebu Ali'ye götürmesini istedi. ''Ondan ne istiyorsun? Onunla konuşmam lazım.'' ''Neden? Bir şikayetin mi var?'' ''Hayır, sadece ondan bir görev isteyeceğim. Zamanı geldiğinde onun için istekte bulunmana gerek kalmadan sana verilecek zaten. Fakat benim Ebu Ali ile konuşmam lazım.'' Ebu Soraka birdenbire Süleyman'ın gözlerinde beliren delice parıltıları fark etti. Kendi bulaştıkları pisliği kendileri temizlesinler diye düşündü. ''Pekala, bu kadar üstelediğin için isteğini büyük dahiye bildireceğim.'' Ebu Ali Süleyman'ın kendisiyle görüşmek istediğini duyunca büyük bir rahatsızlık hissetti. ''Bekle biraz.'' dedi Ebu Soraka'ya ve ne yapması gerektiğini danışmak için Hasan'ın kulesine gitti alelacele. ''Sana onu kabul etmeni tavsiye ederim.'' dedi Hasan. ''Sonra gel ve bana rapor ver.'' ''Çok ilginç şeyler duyacağımdan eminim.'' Ebu Ali Süleyman'ı büyük toplantı odasında kabul etti. Kimseler işitmeden konuşabilirlerdi orada. ''Kalbinden neler geçiyor, benimle konuşmayı niye istedin?'' Süleyman gözlerini yere indirdi. ''Senden hürmetli dahi beni Seyduna'ya götürmeni rica ediyorum.'' Ebu Ali şaşırmıştı. ''Bu da ne demek oluyor? Seyduna sabahtan akşama kadar bizim iyiliğimiz için çalışıyor. Onun zamanını mı çalmak istiyorsun? Ona söyleyeceğim her şeyi fazla beklemeden bana söyle.'' ''Bu çok zor. Derdimin dermanını sadece o bilir. Konuş. Söylediğin her kelimeyi ona ileteceğim. Artık dayanamıyorum. Bana artık cennetin kapılarını açacak olan bir görev istiyorum.'' Ebu Ali ürperdi. Süleyman'ın bakışlarını görmüştü. Bu bakışlarda vahşi bir alev parlıyordu. ''Sen delirmişsin Süleyman. İsteğinin bir türlü başkaldırı olduğunu biliyor musun? Ve isyanların bizde ölümle cezalandırıldığını. Bu şekilde acı çekmektense ölmek daha iyidir Süleyman.'' Bu sözleri duyulur duyulmaz bir sesle önünde fısıldamıştı ama Ebu Ali'nin söylediklerini işitti. ''Şimdi git. Dediklerini ona söyleyeceğim. Belki de kurtuluşunun tahmininden daha da yakındadır.'' Ebu Ali geri döndüğünde Hasan soran gözlerle ona baktı. ''Ona kendisini ödül olarak cennete geri göndereceğin bir görev vermeni istiyor. Artık dayanamadığını söylüyor.'' Hasan gülümsedi. ''Yanılmamışım. Zehir ve bahçeler etkilerini beraber gösteriyorlar. En önemli imtihan pek uzakta değil artık.'' Süleyman çektiği acılar sonucu yavaş yavaş aklını oynatmaya başlamıştı. Yine uykusuz gecelerden birinde yavaşça doğrularak Naim'in döşeğinin ayak ucuna oturdu. Naim de o sırada uyandı ve ayağının dibinde oturan karaltıya şaşkınlıkla baktı. Onun Süleyman olduğunu anladığı zaman korkusu bir kat daha arttı. ''Ne oldu?'' Süleyman cevap vermedi. Hiç kımıldamadan dik dik ona bakıyordu. Solgun ve çökük suratı karanlıkta parlıyordu. Naim yavaş yavaş Süleyman'ın hatlarını daha iyi seçmeye başladı. ''Ne istiyorsun?'' diye sordu ona aniden ürkerek. Süleyman sert bir hareketle üzerindeki örtüyü açtı. ''Bana göğsünü göster.'' Naim taşlaşmış gibiydi. Aniden Süleyman kendini onun kollarına attı ve şehvetle kendisine doğru çekti. ''Oh Halime, Halime!'' diye inledi. ''Yardım edin.'' Naim'in imdat çığlığı geceyi yırttı. Koridordaki bir muhafızın ayak seslerini işittiler. Süleyman bir anda kendisine geldi. ''Beni ele verirsen seni öldürürüm. Sadece bir rüya gördün.'' dedi ve kendisini döşeğine attı. ''Sen mi bağırdın Naim?'' diye sorduğu anda içeri giren muhafız. ''Evet, korkunç bir rüya gördüm. Asker rahatlamış bir şekilde dışarı çıktı. Naim ise örtüsünü açarak ayağa kalktı. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu Süleyman. Delici nazarlarla süzüyordu onu. ''Senden korkuyorum. Aptal, çabuk yat ve uyu. Ben de uyumak istiyorum.'' Ertesi sabah Naim, Ebu Soraka'dan kendisine başka bir oda vermesini rica etti. Artık Süleyman ile aynı odada yatmak istemiyordu. Neden? Naim omuzlarını silkti. Suratı bembeyazdı ve gözleri korku doluydu. Ebu Soraka ona başka bir şey sormadı. Ne kadar az şey bilirsem o kadar iyi diye düşünüyordu. Naim'in istediğini kabul etti ve Abdurrahman'a Süleyman'ın odasına taşınmasını emretti. Diğer fedailer kendilerine verilen görevi yerine getirmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Übeyde, İbni Tahir, İsmail'in yerine kale komutanı olan Buzruk Ümit'e bir mesaj gönderdi. Hasan kısa bir süre önce İbni Tahir'i bölgenin daisi olarak atamıştı. Übeyde son görevinden başarıyla dönmüş, Emir Arslantaş'ın Kazvin ile Rey arasında bulunan birliklerinin hareketlerini ayrıntılı olarak incelemişti. İbni Vakkas, Kazvin ile Rey emrinin kuvvetlerinin arasındaki bağlantının güvenliğini sağlıyordu. O bölgedeki İsmaililer onu günlük olarak düşman birliklerinin en küçük hareketlerinden bile haberdar ediyorlardı. Tüm belirtiler Emir Arslantaş'ın Alamut Kalesi'ne saldırmak için hiç de acele etmediğini gösteriyordu. Yakışıklı komutan tüm haremini yanına almıştı. Bölgenin eşraf ve ileri gelenlerini bitmez tükenmez ziyafetlere davet ediyor veya onların sofralarına konuk oluyordu. Bunun dışında subayları ile içki içiyor ve tüm vaktini dansözler ve çalgıcılarla geçiriyordu. As subaylar ve askerler kendi hesaplarına civar köylere yağma akınları düzenleyerek hoşlarına giden her şeyi çalıyorlar. Böylece kendilerine ve onları gönderen sultan ve başvezire duyulan nefreti daha da arttırıyorlardı. Übeyde çıktığı bir başka keşif gezisinden sevinçli haberlerle döndü. Serbest bıraktıkları Türk askerleri arkadaşlarına Alamut Kalesi'ndeki İsmaililerin yaşantılarını ve istediği kişiyi cennete gönderme yeteneğine sahip olan önderlerinin yeteneklerini uzun uzun anlatıyorlardı. Epey zamandır atalet içinde bulunan askerler bu hikayeleri ağızlarının suları akarak dinliyorlar ve tam da onlara hitap eden bu yeni inanışı kabul etmeyi düşündüklerini açık açık söylüyorlardı. O andan itibaren herkes ya kısaca önder ya da dağın şeyhi diye çağrılan adama duydukları merak yüzünden Alamut Kalesi ile ilgileniyordu. Kısa zaman sonra İsmaili casusları düşman saflarının arasında sanki kendi evlerindeymiş gibi rahatlıkla dolaşabiliyorlardı. Toplantılar düzenleyerek politik veya dinsel konularda tartışıyorlar, onlara şeyhin öğretisinin temel prensiplerini anlatıyorlardı. Onlara inanmayan veya alay eden kişiler bile safların arasında rahatça hareket edebilmelerine karışmıyorlardı. 500 kişilik bir fanatik grubu tarafından savunulan mütevazı bir kale, sultanın 30 bin kişilik ordusunun karşısında ne yapabilirdi ki? Kısacası Hasan'ın casuslarının bildirdiği her şey, düşman askerlerinin savaş etmek için hiç de öyle kutsal bir imanla yanıp tutuşmadıklarını göstermekteydi. İçlerinde bulunan az bir birlik ruhunu yok etmek de pek zor olmayacaktı doğrusu. Ebu Ali vasıtasıyla içinde bulundukları ortamın müsaitliğini öğrenen Hasan, karar vermekte gecikmedi. Düşman ordusunun çöküşü akıllıca hazırlanan iki olayın bir sonucudur. Önce Türk süvarilerinin mağlubiyeti, sonra da cennet deneyiminizin başarısı. Bu şekilde hem emiri yavaş ve temkinli olmaya mecbur ettik, hem de düşman safları arasında açık ve gizli yöntemlerle mucizemizin haberi son süratle yayılmaktadır. Düşman askerlerinin manevraları günden güne azalıyor ve önemsizleşiyor. Evet, halkın hayal gücünü beslemek için bu tür masallar uydurmak gerçekten de çok etkileyici bir yöntem. Fedailerin ziyaretinden sonra bahçelerdeki yaşam da değişmişti. Eskiden haremlerin zevk ve sefaat ortamını yaşamış olan kızlar suskunlaşarak anılarının derinliklerine gömülmüşlerdi. İçlerinden bir kısmı yeni maceraları ile eskilerini karşılaştırırken, genç adamların ziyaretleri sırasında ihmal edilmiş olan diğerleri de eski yaşadıklarını allayıp pullayarak böbürleniyorlardı. Hiç beklemedikleri bir anda, bir gecelik bile olsa, kendilerine birer sevgili sunulan kızlar ise yaşadıkları aşk gecesini öve öve bitiremiyorlardı. Tabii bütün bu övünme ve böbürlenmeler, kavgalar, dövüşler ve patırtılar takip etmekte geç kalmıyordu. Tüm kızların öfkesi burnundaydı. Çünkü hanımefendilerin süslenip püslenmekten, dikiş nakış işlemekten, ufak tefek ev işleri yapmaktan başka işleri güçleri kalmamıştı ne de olsa. Çoğu aynı misafirlerin bir daha gelip gelmeyeceklerini merak ediyorlardı. Bir önceki misafirler tarafından yeterince ilgi görmeyenler ise değişik kimselerin gelmesinin daha uygun olacağı konusunda ısrar etmekteydiler. Bir dahaki misafirlerin kendilerine de tenezzül edeceklerini umuyorlardı. Fakat çoğu Hasan'ın kendilerine yeni sevgililer göndereceği konusunda hemfikirdiler. Hatta Yusuf'tan ayrı kaldığı ilk günlerde bir daha asla teselli bulamayacakmış gibi üzüntü duyan Züleyha bile bu düşünceyi her geçen gün daha çok beğeniyordu. Sadece Halime, Süleyman'ı belki de bir daha asla göremeyeceğini anlamıyor veya anlamak istemiyordu. Halime'nin durumu Meryem'i endişelendirmekteydi. Birkaç gün içinde suratı ufalmıştı, gözleri ağlamaktan kan çanağına dönmüştü. Uykusuzluk yüzünden gözlerinin etrafında koyu halkalar belirmişti. Elinden geldiğince Halime'yi teselli etmeye çalışıyordu. Ama kendi yüreği de acı doluydu. Zavallı İbni Tahir'in kaderini düşündükçe mütemadiyen titriyordu. Devamlı Hasan'ın kendisini çağırmasını bekliyordu ama o kendisini aklından silmiş gibiydi. İbni Tahir için Ana sevgisine benzer bir sevi hissediyordu içinde ve onun kaderinden kendisini sorumlu hissediyordu ve ayrıca Halime'nin kaderindendi. Sultanın öncü birlikleri mağlubiyetinden yaklaşık bir ay sonra yeni başvezir Tac el-Mülk Hasan'a bir elçi gönderdi. Elçiye Alamut Kalesi'ne giden yol boyunca Medfuser'in adamlarından oluşan bir birlik eşlik etmişti. Hasan elçiyi hemen kabul etti. Elçinin söylediğine göre sultan öncü birliklerinin aldığı ağır mağlubiyeti Bağdat yolundan haber almıştı. Kendisi o sırada Batı İran'da Nevahant civarında bulunmaktaydı. Bu sinir bozucu haberin hemen ardından Nizamülmülk de sultanı yatıştırmak için oraya gelmişti. Nizamülmülk'ün korkunç bir ikna yeteneği vardı. Sultana uzun uzun aslan taşın bir işe yaramadan oyalanıp durduğu, halbuki onun hemen ve acilen Alamut üzerine yollanması gerektiğini anlattı. Ayrıca bu işin tüm sorumluluğunun yeni başvezire verilmesi de siyasi olarak iyi bir tercih sayılmazdı. Çünkü başvezirin hanım sultanın da yardımlarıyla İsmaililerin gizli hamisi ve destekçisi olduğu biliniyordu. Sabıkta tüm yetki ve görevlerini iade etti. Fakat hanım sultan bu işten hiç hoşlanmamıştı. Tac el-Mülk'ün başvezir olarak kalmasında ısrar ediyordu ve Nizam'ı başvezir olarak tanımayacağını bildirmişti. Kısacası Nizamülmülk, Nevahant civarındaki birliklerini düzene sokmakla meşguldü. Bölgede oluşan genel ayaklanma havasını dağıtarak sultanın ve dolayısıyla kendi otoritesini yeniden tesis etmek de amacı. Emir Aslantaş'a da Alamut'u zapt etmesi için bir ay süre tanımıştı. Kaleyi ele geçirdikten sonra yerli bir etmesini de şart koşmuştu. Yoksa kendisini vatana ihanet ile suçlayacaktı. Aynı içerikte bir başka ferman da hala Zurgunbağdan Kalesi dibinde boş yere beklemekte olan Emir Kızıl Sarık'ı gönderilmişti. Hanım Sultan ve Başvezirinin eski dostları Hasan'a gönderdikleri son haberler bunlar. Bu haberlerin doğru olduklarına yemin ediyor ve davalarında kendilerini beklemelerini rica ediyorlar. Hasan elçiye şöyle cevap verdi. Efendilerine öncelikle benden selam götür. Sonra da çok şaşırmış olduğumu, çünkü kısa süre önce kendilerinin sözlerini tutmadıklarını söyle. Çünkü zor duruma düştükleri için benden yardım istiyorlar. Yeminlerini tutmamış olmalarına rağmen kendilerine bir kez daha yardım edeceğim. Fakat bundan sonra bir daha beni hayal kırıklığına uğratmayı akıllarından bile geçirmesinler. Kendilerinin ve benim düşmanlarımla yapacağımız bu hesaplaşma gelecek için bir uyarı olsun. Hemen akabinde elçiyi salıverdi. Adamlarına elçinin bir kral gibi ağırlanmasını ve şanına yakışır hediyeler verilmesini emretti. Nihayet belirleyici an geldi dedi sonra büyük dâilere. Son derece huzurluydu. Kesin kararlarını vermiş ve kararlarına karşı konamayacağını bilen insanların huzuruydu bu. Demek ki Nizamülmülk dizginleri tekrar eline geçirmiş diye sözlerini bağladı. Bunun anlamı bundan sonra bizim en yaman düşmanımız olacağı ve bizi yok etmek için her şeyi yapacağıdır. Bu nedenle derhal harekete geçmeliyiz. İbni Tahir günün birçok saatini edebiyata ayırmaktaydı. Bu ona kalbini parçalamakta olan huzursuzlukları ve özlemleri geçici de olsa unutturuyordu. Dizelerini yabancı bakışlardan özenle gizlediği küçük kağıt parçaları üzerine yazıyordu. Her kelime üzerinde ince ince düşünüyor ve bu sanatın kalbindeki baskıyı hafiflettiğini hissediyordu. Talebelere verdiği derslere hazırlanma bahanesiyle gözlerden uzaklaşıyordu sık sık. Bu da ona kendi hayal dünyasına dalma veya kendisini tamamen sanata adama fırsatını tanıyordu. Bu gizli çalışmaları sonucu ortaya uzun bir şiir çıkmıştı. Bir zamanlar ruhum peygamberlerin öğretisiyle doluydu. Seyduna, Ali ve sen, İsmail, gelecek olanın öncüsü. Benim için her şeydiniz. Bugün sadece senin hayalini görüyorum Meryem. Kalbimi tamamen dolduruyor ve ruhumu uyutuyor. Gizem dolu sesin ve gülümseyişin, dudaklarının soluğu, vücudunun zerafeti. Onlarsız yaşamın ölümden farkı ne? Hiçbir kadının sahip olmadığı o güzel ellerin. Her şeyi bilen ruhun ve zekan, gözlerinin sonsuz uçurumu. Varlığımın ve tüm kainatın aynası. Senin yanında peygamber kimdir ki? Meryem benim inancım, yaşamım ve biricik tanrım ve benim yegane cennetim. Ruhumun derinliklerinin, bilincimin zirvesinin ve kalbimin yegane hükümdarı. Senin daima karşında olan hayalin içinde garip bir şüphe uyandırıyor. Gerçekten de bana benziyor musun? Senin duyguların ve arzuların bu dünyanın bir varlığı mı? Kalbimin altında taşıdığım dudaklarının izi bir kanıt mı? Fakat belki de etsiz ve kansız. Seyduna'nın büyülerinin ürünü olan bir hayalsin sadece. Böylesine acımasız bir hayalden kendimi nasıl kurtarabilirim ki? Sadece rüzgara aşık olmak, zehirli bir soluğu sevmek. Seyduna bir yalancı mı? Ey Melun Şüphe, beni bu tuzağa düşüren kudretli efendi. Kimsin sen? Mehdi veya peygamber misin? Allah mısın? Acıdan çıldırmış bir halde kaybolan mutluluğun hayalini sert kayalara işlemek benim kaderim mi? Veya daha iyisi kalbimi mi parçalayayım? Kim verdi sana bu kudreti ey Seyduna? Yaşayanlara cennetin kapılarını açabilme yetkisini. Kendin için kullanabiliyor musun bu yetkiyi? Meryem'i tanıyor musun? Ey cehennemi şüphe, ey kıskançlık! Peygamberin bir zamanlar Demavent Dağı'nın ateşle kaplı zirvesine hapsettiği o büyücülerin sihirli güçlerine sahip misin? Yoksa Meryem, yaşamımın ışığı, tatlı bir serap. Sakın, senin şeytani oyunlarının iğrenç bir oyunu olmasın. Hayır, hayır. Cehennemin kucağında inliyor aşk. Hiç kimse bu mucizeyi inkar edemez. Mucizelerin en tatlısını. Neden ey çılgınlık? Bir an için açtığın cennet kapılarını hemen kapadın tekrar. Ayıran ve birleştiren zalim ve iyi efendi. Eğer Meryem'e kavuşmaksa ölümün bedeli emret. Surlardan aşağıya atayım kendimi boşluğa. Bana gülecek ve onu sevdiğimi göreceksin. Yoksa beni bekleyen ebedi mutluluğa kavuşmak için kendimi hançerlemem mi lazım? Yoksa devalara, iyi tanrılara ulaşmam için ateşin içinden mi geçmem gerekiyor? Emret, bir tek söz söyle. Ve bu korkunç işkence ebediyen son bulsun. Cennetten kovulan Adem gibiyim karşında. Bana Meryem'i geri ver. Bu acı karşısında yüreğim parçalanmadan. Bir akşam Hasan onu sınamak için yanına çağırdı. İmanın sağlam mı şimdi? Evet ey Seyduna. İstediğim zaman cennetin kapılarını sana açacağıma iman ediyor musun? Gerçekten inanıyor musun buna? İman ediyorum ey Seyduna. Odada yalnızdılar. Hasan etkileyici bakışlarla süzüyordu onu. Bahçeye gönderdiği akşamdan beri ne kadar da çok değişmişti. Zayıflamıştı, avurtuları çökmüştü. Gözleri çukura kaçmıştı ve ateşle parlıyordu. Hasan mekanizmasının korkunç sonuçlara neden olduğunun farkına vardı. Ebedi mutluluk kazanmak istiyor musun? İbni Tahir kasıldı, yüzü aydınlandı. Hasan'a yalvaran bir bakış fırlattı. O Seyduna, Hasan yere bakıyordu. Aniden kalbinde bir acı hissetmişti. Bu yüzden fedailerle daha yakın ilişkiye girmekten devamlı kaçınmıştı. Sana boş yere cennetin kapılarını açmadım. Sarsılmaz bir imana sahipsin şimdi. Artık ebedi mükafatına kavuşma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Tabii görevini yerine getirdikten sonra. Teogol el-Gazali'yi tanıyor musun? O sofisten bahsediyorsun değil mi ey Seyduna? Evet, Filozofların Çöküşü adlı kitabında öğretimizi en bayağı bir biçimde yerden yere vuran adam. Bir seneden biraz daha uzun bir süre önce başvezir onu Bağdat'ta bir medresenin müderrisliğine tayin etti. Senin görevin sanki onun öğrencilerinden biriymişsin gibi davranmak. İşte bu kitabı sana veriyorum. Çok kalın değil, sen yeteri kadar zekisin. Bir gece içinde kitabı okuyabilir ve öğrenebilirsin. Yarın sabah erkenden tekrar bana gel. Artık özel olarak benim hizmetimdesin. Kimseye tek kelime etmek yok. Beni anladın mı? Seni anladım ey Seyduna. İbni Tahir Hasan'ın yanından dışarı çıktıktan sonra sevinçten kabına sığmıyordu. Mutluydu. Gerçekten de çok mutluydu. Delikanlı merdivenlerde Ebu Ali ve Buzruk Ümit'e rastladı. İkisi de nefes nefese kalmışlardı ve son derece öfkeliydiler. Yanlarında çok uzak yoldan geldiği belli olan bir adam vardı. Baştan aşağı tozlara bulanmıştı. Alnından ve ensesinden akan ter pislik içindeki vücudunda yollar çizmişti ve güçlükle nefes alabiliyordu. İbni Tahir üç adamın geçebilmesi için iyice duvara yaslandı. İçinde bir his alamutu çok zor, çok ağır günlerin beklediğini söylemekteydi. Muhafız perdeyi yana çekerek ziyaretçileri içeri aldı. Huzistan'dan bir haberci dedi Ebu Ali nefes almaya çalışarak. Zurgumbadan'dan. Ne oldu? Hasan kendisine hakim olmaya çalışıyordu. Kötü bir haber alacağını adamların suratlarından okumuştu. Haberci kendini Hasan'ın ayaklarının dibine attı. Haşmetli efendim, Hüseyin Alkeyni öldürüldü. Hasan ölüm beyazlığına büründü aniden. Kim yaptı bunu? Bağışla beni Seyduna. Hüseyin senin oğlun. Hasan yıldırım çarpmış gibi olduğu yerde sallandı. Kollarıyla görünmeyen bir düşmanı boğazlamak istercesine bir takım hareketler yaptı. Bir defa kendi ekseni etrafında döndü ve yeni kesilmiş bir ağaç kütüğü gibi yere devrildi. Bölüm 15. Büyük Önder'in oğlu Huzistan daisini öldürmüştü. Ertesi gün bütün Alamut bu konuyu konuşuyordu. Aslında haberci kimselere tek kelime etmeden büyük dâilere başvurmuştu. Onlar da haberciyi derhal Hasan'a götürmüşlerdi. Bu arada kulak misafiri olan bir astsubay haberi tüm kaleye yaymıştı herhalde. Belki de büyük dahilerden biri istemeden ağzından kaçırmıştı. Her halükarda tüm kale olup biteni öğrenmişti. Durumu müminlerden gizlemenin hiçbir imkanı kalmamıştı. İbni Tahir, Hasan'ın kendisini karşılayabilecek duruma gelmesi için epey beklemek zorunda kalmıştı. Büyük Önder cinayetin tüm ayrıntılarını öğrenmek istiyordu. Haberciye olanları en ince ayrıntısına kadar bizzat kendisine anlatmasını emretmişti. "Öyleyse dinle ey Seyduna" diye başladı söze adam. Emirlerini taşıyan haber güvercini Zurgun Badan'a ulaştığında Kızıl Sarık bir haftadır surların dibinde bulunuyordu. Bölgede bulunan daha önemsiz tüm direniş merkezleri zapt etmiş ve muhasara etmek için de yaklaşık 20 bin adamını bırakmıştı. Bize serbest geçiş önermişti ama büyük dahi bunu reddetti. Oğlun Hüseyin kaleyi düşmana satmayı önerdiği zaman Alkeyni büyük bir şaşkınlığa düşmüştü. Bu nedenle ne yapması gerektiği konusunda fikrini sormuştu ve sen de zaman geçirmeden oğlunu zincire vurmasını emretmiştin. Alkeyni oğlunun bunu bizzat kendisinden öğrenmesini istemiş ve eğer isterse kendisini sana gönderebileceğini söylemişti. Fakat Hüseyin çıldırmış gibiydi ve mantıklı davranmaya da yanaşmıyordu. Civarda bulunan herkes onun bağırışlarını işitiyordu. "Köpek herif, beni babama sattın." Sonra da kılıcını çekerek darbeyi vurdu. "Onu ne yaptınız?" "Zincire vurduk. Şimdi zindanda. Kalede kumandayı şimdilik Şeyh Abdülmelik bin Ateş üstlendi." "Peki durum nasıl şu anda?" "Zor efendim. Suyumuz çok azaldı ve yakında kaleye sığınan müminlerin hepsine yetecek kadar yiyeceğimiz de kalmayacak. Sayıları 3000'den fazla. Gerçi Huzistan halkı bizim tarafımızda ama Kızıl Sarık şeytanın ta kendisi ve tüm bölge insanları ondan tir tir titriyorlar. Bu nedenle yarısı bize yardımcı olmayı kabul etseler çok iyi." Hasan ona teşekkür etti. Tekrar kendine gelmiş ve eski kararlılığına kavuşmuştu. "Oğlunu ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu Buzruk Ümit. "Cezasını kanunlarımıza göre vereceğiz." Ziyaretçilerini yolcu ettikten sonra İbni Tahir'i çağırttı. "Gazeli hakkında ne düşünüyorsun? Bütün gece onunla ilgilendim ey Seyduna." "İyi. Huzistan'da olanları duydun mu?" İbni Tahir adamın suratında endişe izlerine rastlamıştı.